Ayrım 20. Vukuat var. Orhan Kemal. Sayfa 231. Güllü sabahı sabah etmişti. Beyaz perde ışırken yatağında doğruldu. Annesi babasının yanındaki kardeşi Hamza derin uykudaydılar. Usulacık kalktı. Tam zamanıydı. Ayaklarının ucuna basarak yataktan çıktı. Çoraplarını, iş önlüğünü giydi, sandıktan bohçasını aldı. Kedi sessizliğiyle merdiveni indi. Yeniden çevreye kulak verdi. Değişen hiçbir şey yoktu. Üçü de kim bilir kaçıncı uykudaydılar. İşe gidip gelirken giydiği beyaz keten lastik pabuçlarını ayaklarına çabucak geçirdi. Kapının paslı sürgüsünü usul usul çekerken heyecanı son kertesine varmıştı. Sürgü hafifçe gıcırdadı. Aklı gittiyse de korkacak bir şey yoktu. Kanadı açıp alacakaranlığa süzüldü. Oh, kurtulmuştu. Sabahın tertemiz havasını içine uzun uzun çekti. Kolaydı bundan ötesi. Bu saatte değişecek vardiya olmadığından işçi mahallesi derin bir sessizlik içindeydi. Mahallenin bomboş sokaklarından yıldırım gibi geçip çamur içindeki caddeye çıktı. Aklına Pakize'yi takmıştı. Pakize'ye gidecek, Üsyan'ı birlikte düşüneceklerdi. Pakize dünyadan habersiz yeni tanıştığı parlak oğlanla koyun koyuna yatıyordu. Yorgan kaymıştı üzerlerinden. Kadının çıplak bacağı pencereden vuran kirli ışıkla aydınlanmıştı. Oda kapısı vurulunca bacak kımıldadı. Kadın sırt üstü döndü. Kapı üst üste vurulunca gözlerini açtı. Bir an hiçbir şey görmeden sadece baktı. Kapı yeniden daha hızlı vuruldu. Kısık bir ses, "Pakize, kız," dedi. Yataktan fırladı. Böyle sabah sabah kim olabilirdi? "Pakize!" "Kim o?" "Zıkkımın dibi." Anlamıştı. "Sen misin kız?" "Güllü, dert," dedi. Şakacı kadın atta kalmadı, karnına. Kapıyı çabucak açtı. Güllü'yü koltuğunda bohçacısıyla görünce işi anlamıştı. "Dur biraz." Yatağa koştu, geceyi birlikte geçirdiği genç adamı şiddetle sarsmaya başladı. Bütün gece azgın karıyla boğuşmaktan yorgun adam gözlerini zorla açtı. "Ne o be, ne o? Kalk, misafirim geldi." "Ne misafiri?" Tepesi attı. "Elinin körü ne misafiriymiş, sana hesap mı vereceğim?" "Sabah sabah, fazla konuşma, burası otel değil. Beleş karı, beleş yatak, bir de kafa tutuyor, kalk hadi." Genç adam istemeye istemeye kalktı, giyindi. Boyuna esniyor, uykusundan bir türlü kurtulamıyordu. Kurtulamıyordu ya, Pakize'nin de genç adama içi gitmiyor değildi hani. Güçlü kuvvetli, eline koluna sağlam, tuttuğu yeri koparan cinstendi. Gene de oynama diye çıkıştı. Elini biraz çabuk tut. Misafirim kapıda bekliyor. Misafirin erkek mi kadın mı? Sana ne? Hiç yani. Misafirim kız olan kız. Fabrika arkadaşım. Kusura bakma, bu seferlik bu kadar olsun. Başka zaman. Başka zaman da korkarım gece yarısında sepetlersin. Yok yok, her zaman böyle olmaz. Gene bekleyeceğim, gel ha. Genç adam bir sigara yakıp yolu tuttu. Güllü koltuğunda bohçası odaya girdi. Kim bu kız? Pakize güldü. Anla işte. Amasya'nın bardağı mı? Tabii. Sen ne vaziyet bu? Güllü bir çırpıda her şeyi anlattı. Pakize. Enayi, dedi. Niye? Niyesi var mı? Koskoca çiftliğin hanımı olacaktın. İyi ama kızım, oğlanı görsen katıla katıla gülersin. Anlattıydım ya, yumruk kadar. Koca bıyığı, çizmeleri, belindeki kuşağı muşağıyla kendini Zaloğlu belliyor. İnsan onu bir tokatta yıkar. Erkek dediğin güçlü olmalı. Sıska, çocuk gibi be. Yan yana sokağa çıksak herkes üstümüze güler. Daha iyi ya kız. Nikahın onun boynuna, bacakların. Gülüştüler. Güllü, Allah bana Kemal'den başkası nasip etmez inşallah. Peki ne olacak şimdi? Ne bileyim ben. Pakize dudağını kemirerek şöyle bir düşündü. İşin şakası yoktu. Deli kız bohçasını kapıp kaçmıştı. Ama kesesine bırakacaklar mıydı bakalım? Babası Cemşir, ağası Hamza, emmisi yerinde Berber Reşit, kızlarını çatır çatır satmış, para canlısı Cemşir, Güllü gibi en alımlı, en güzel kızını fellah oğluna beleş beleşine yedirir miydi hiç? Üstelik Güllü'nün yaşı da küçük olduğundan iş elbette karakola, ardından da mahkemeye düşecekti. Düşünce de Pakize'nin bile başının ağrımamasına imkan yoktu. Bir tarihte bir arkadaşı tıpkı böyle bir kız kaçırmaya yardım etmişti de yakasını kurtarana dek başına gelmedik kalmamıştı. Onun için nesine gerekti? Güllü sevgilisine kaçacak diye ağrımaz başını ne diye ağrıya sokacaktı? "Bana bak," dedi. Güllü baktı. "Ne var?" Al bohçanı. Şaştı. Niye? Niyesi yok. Hemen gidip Fellahoğlu'nu yolda bekleyelim. Güllü kızdı. Fellahoğlu mu? Pakize Gül'ü verdi. Pardon, dilim alışmış, kusura bakma. Ben burada bekleyeyim, sen git gör anlat, bir taksi getirsin. Olmaz. Niye olmuyormuş? Birlikte gideceğiz. Benim burada kalmamdan korkuyor musun? Korktuğu halde, bana göre hava hoş kızım dedi. Ben seni düşünüyorum. Kaçtığının bombası patladı mı akıllarına ilkin ben geleceğim. Gelince de şıp buraya. Ananın haberi var mı? Güllü unutmuştu. Hatırlayınca kadına öyle acımaya başladı ki. Yok dedi, haberim haberi yok fukaranın. Desene avradı itlerle çuvala soktun. Saat 5'e geliyordu. Güllü'nün annesi uyandı, esnedi. Birden Güllü'yü hatırladı. Kız yerinde yoktu. İlkin umursamadı pek. Helaya gitmiş olabilirdi. Zaten oda kapısı da açıktı. Demek sabah sabah tuvalet için yatağından kalkmış, gitmiş, giderken de aceleden kapıyı örtmeyi unutmuştu. Önemli olan bakalım kocası kızına meseleyi nasıl açacaktı. Nasıl açarsa açsın. Baba ile kızın arasına girmemeye çalışacak, sonunda kötü kişi olmaktan sakınacaktı. Uf, ne halleri varsa görsünler. Zararları bana dokunmasın da. Kocasına baktı, üzerinden yorgan kaymıştı. Uzanıp örttü. Herif iri bir camız gibi sırt üstü yatmış, öyle horluyordu ki. Bu biraz da başının yastıktan kaymış olacağındandı. Ya oğlu? O da tıpkı tıpkısına babasının küçük bir modeli. Sırt üstü uzanmış, dişlerini kötü kötü gıcırdatarak uyuyor. Arada anlaşılmayan bir şeyler söylüyordu. Esnedi. Öyle uykusu vardı ki. Vardı ama uyanmıştı bir kez, yeniden uyuyamazdı. En iyisi kalkmalı, maltızı ya da gaz ocağını yakmalı, mor çaydanlığı üstüne oturtmalıydı. O zaman edek çaydanlık kaynar, kocasının kallavi sade kahvesini pişirir, eline tutuştururdu. Güllü de dönerdi o zamana tuvaletten. Ah ah, kocası her zaman akşamki gibi olsaydı. Kalktı, derme çatma tahta merdivenden aşağı indi. Bir maşrapa suyla elini yüzünü yıkadı, kurulandı. Akşamki gibi olsa her zaman, onu ilk evlendikleri sıralardaki gibi sevecekti. O zaman dövmez, sövmez, gözünün üstünde kaşın var gibi bahaneler bulmazdı. Karıcığım diye sarıldı mı, güçlü kolları arasında kemiklerini çatırdatır, ona hiçbir zaman unutamadığı hazları verirdi. Alt eve girdi, iri mor çaydanlığı gaz ocağını aldı, yaktı. Çaydanlığı su doldurup ocağın üstüne oturttu. Sonra küllü su tenekesine su doldurdu. Çaydanlıktaki su kaynadıktan sonra küllü su tenekesini ocağa oturtur, çay içilinceye dek kaynardı. Kaynasın da, kirli hayli çamaşır birikmişti. İki su yıkayıp avlunun paslı teneke duvarlarına sererdi. Oda kapısına çıktı, kapının kenarına sırtıyla dayandı. Sıra var diye göz göz odaların çepeçevre bulunduğu avluda ağırdan ağırdan hareket başlamıştı. Üçer beşer liraya kiralı, ayı inlerine benzeyen odalardan ceketleri omuzlarında erkekler boğula tıkana öksürerek çıkıyor, ellerini yüzlerini yıkamaya lüzum görmeden basıp gidiyorlardı. Yüzlerinden düşen bin parça, insan biçimine girmiş birer canlı küfüre benziyorlardı. İyi gıda alamamış ya da uykuya doyamamışlıkları yanında, işsizliğin verdiği sıkıntı her hallerinden belli oluyordu. Sabah sabah nereye gidiyorlardı, bildikleri yoktu ki. Şehrin çeşitli yerlerindeki insan pazarlarının kalabalığına karışacak, ya sırt hammallığı ya da günübirliğine herhangi birer iş uydurup üçün beşin yoluna bakacaklardı. Çokluk bu da geçmiyordu ellerine. Hızla yükselen güneşin acı sıcağı ya da mevsim kışsa bardaklardan boşanan yağmurun altında sırılsıklam aç acına bir çatı altı bulup sığınıyorlardı ki sıkıntıları alabildiğine artıyor, gelip geçen pırıl pırıl hususilere öfkeyle bakıyorlardı. Akıl erdiremedikleri, madem bir Allah vardı, ne diye onlara süreli birer ırgatlığı çok görüyordu da hususililere lüzumundan fazla önem veriyordu. Hak mıydı bu, adalet miydi? Çalışmaksa işin en ağırına razıydılar. Yoktu, yoktu Allah belasını versin. Keyiflerinden mi sabah sabah tatlı uykularını bırakıp sokaklara döküldükleri? Yukarıda bir Allah varsa, içlerinde biliyorsa, apaçık bilmeliydi ki keyiflerinden değil. Ne tembeldiler ne de çalışmadan kazanıp yemekten yana. Kana kana çalışmak, karşılığında az buçuk bir şeyler ele geçirip çoluk çocuklarıyla yemek, uykuya, ekmeğe doymak istiyorlardı. Buncacık şeyi bile çok görüyordu onlardan yukarıdaki. Olmazdı. Böyle Allah'lık olmazdı işte. Kocaları sabah sabah iş bulmak üzere evden çıkan kadınlarsa önce tuvalete koşuyor, sonra da ellerini yüzlerini yıkayıp ikişer üçer, bazen dörtler beşer toplanıyor, ne konuştuklarını da pek seçişine varmadan konuşuyorlardı. Konuşulanlar erkeklerinin günlerdir işsizliği üzerineydi çokluk. Bu gidişle ne yapacaklar, ne olacaklardı? Oğlanlar, kızlar bütün gün sokağın çamurlu ya da tozlu özgürlüğünde debelenmekten ya travma yakalanmış ya da ne olduğunu bilmedikleri yığınla hastalık içinde yüzüyor, geceleri ateş basıyordu. Elde avuçta paraları yoktu ki doktora götürsünlerdi. Hadi götürdüler diyelim. Doktordu bu. Senin parasızlığını, kocanın işsizliğini dinlemezdi ki. Reçeteye yaz hayaz ediyordu. Yazdıklarının her biri ateş pahasınaymış, alamazlarmış, alamayınca da çocukları elden avuçtan gider, ya yataklarında ya da sokağın kim bilir hangi köşesinde kıvrıla kalırlarmış. Tembelsiniz, pissiniz diyordu doktorlar çokluk. Çocuklarınızı kapmış koyuvermişsiniz sokaklara. Kafalarınızda mikrop nosyonu yok. Mikrop efendim, mikrop. Bütün hastalıkların başı mikrop. Sizse o mikropları önce kendiniz yaratıyor, sonra da adeta yarattığınız mikropların koynuna salıveriyorsunuz çocuklarınızı. Gülünün annesi gittikçe kalabalıklaşan avlu halkının ta öbür baştaki tuvalete girebilmek için kuyruk halinde sıra beklediklerini görüyor ama kızının hala böyle bir tuvalette olamayacağını düşünmüyordu bile. Öyle de sıkışmıştı ki bacaklarını kısıyor, karnını bastırıyordu. Kadınlı, çoluk çocuklu upuzun bir kuyruk vardı tuvaletin kapısı önünde. Sıraya girse bile en azından yarım saat beklemesi gerekecekti ki mümkün değil bekleyemezdi. O halde hazır kocasıyla oğlu da uyurlarken işini alt evde görüvermeliydi. Girdi, ufak suyunu döküp çıktı. İyi ama kızı neredeydi kızım? Komşuları bir bir dolaştı. Yoktu. Zaten kızı sabah sabah komşuları dolaşmazdı. Yoktu öyle huyu. Odaya telaşla döndü. İçeriye yeniden göz attı. Yok, yok, yoktu. Peki diye sordu kendi kendine. Nereye gitmiş olabilir? Olduğu yerde döndü, gözlerini kocasının yatağına dikti. Sakın günlerdir deli deli söylenip durduğu işi yapmasındı. Öyle ya kaçmış olabilirdi. Aklına yatarak merdiveni telaşla çıktı. Kızının çoraplarını, siyah iş önlüğünü arandı. Bohçası, o da yoktu yerinde. Artık kuşkusu kalmamıştı, yutkundu. Hala horlayarak uyumakta olan kocasına korkuyla baktı. Ne yapacaktı şimdi? Kızı kendi kaçırmamıştı, Allah biliyor. Şuncacık izni haberi yoktu ama dinletebilir miydi? Ne baba ne oğlu tövbeler tövbesi dinlemezlerdi. Kabak gene de onun başında patlardı çaresiz. Aklına Pakize geldi. Dün ağız ağza verip bir şeyler konuştuklarını hatırladı. Kız belki de Pakize'nin evine atmıştı kapağı sabah sabah. Atmadıysa bile Pakize bilirdi herhalde nereye gittiğini. Şimdi hemen bir koşu Pakize'nin evini boylamalı, oradaysa alıp getirmeliydi ki kocasıyla oğlu uyandıkları zaman kızın kaçtığının farkına varmasınlar. Başına kirli başörtüsünü dolayıp nalınlarını giydi, evden fırladı. Pakize evde yoktu. Kapıyı alabildiğine yumrukluyor, ne yapsa boş, tek karşılık alamıyordu. İçindeki korku gittikçe büyüyordu. Demek Pakize'nin de eli vardı bunda. Olmasa sabah sabah nereye gitmiş olabilirdi? Pakize kız! Pakize'nin 5 çocuklu komşusu, orta yaşlı kadın, uyku dolu gözleriyle kapıya çıktı. Hayrola Meryem abla? Telaşla sordu. Pakize evde yok mu? Yok. Niye? Kadın omuz sikti. Ne bileyim ben, senin kızla çıkıp gittiler az önce. Meryem kurşun yemişçesine dondu bir an. Benim kızla ha dedi. Koltuğunda bohçası var mıydı benim kızın? Vardı. Meryem Pakize'nin kapısı önüne çöküverdi. Belden aşağısı tutmuyordu. Kireç kesilmişti. Pakize'nin komşusu sordu. Kurban olayım Meryem abla, ne oluyorsun? Hasta mısın? Kaçtı dedi Meryem ölü gibi. Güllü kaçtı. Vay başıma gelenler. Ağlamaya başladı. Dövüne dövüne ağlıyor, baygınlık geçiriyordu. Hemen meraklı bir kalabalık çevrelerini alıverdi gene. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Su getirin su. Kolonyanız var mıydı? Çiçek suyu da olur. Ne var, ne olmuş? Kızı kaçmış. Kızı mı kaçmış? Ben de belledim ki. Hiç canım. Cenaze menaze belledim ben de Allah vermeye. Kızı kime kaçmış? E kime olacak? Sevdiğine herhalde. E sevdiğineyse daha ne? Muradına ermiş demek. Ayılıp bayılacak ne var bunda? Hiç canım, akıl işte. Sus bacım, sus. Canı sağ olsun de. Bir bardak su iç üstüne. İç ki iç. Ne derlerse desinler Meryem'in kulağına girmiyordu hiçbiri. Kızının kaçması, hele sevdiğine kaçması umurunda olmak şöyle dursun sevinirdi bile. Ama kocasıyla oğluna nasıl anlatacaktı bunu? Başını avuçları arasına aldı, bir süre düşündü. Gerçekten de nasıl anlatacaktı onlara bunu? Söze neresinden başlamalı, ardını nasıl getirmeliydi de kızmasın, vurup çarpmasınlar. Kızın kaçtığını öğrenince babayla oğlun gözlerini belerte belerte nasıl bağırıp çağıracaklarını geçiriyor, korkusu arttıkça artıyordu. Çevresini almış mahalleli kadınlarsa habire laf öğütüyorlardı. Anam deli misin, akıllı mı? Madem sevdiğine kaçmış, sizi masraftan da kurtarır hazır. Hiç canım, kız demek akıllı kız. Şu işi anama babama yük olmadan bitirivereyim bari demiş olacak. Ah ah, benim soyka da şöyle bir akıl ediverse. Sevin bacım, sevin. Kız elmalı, nasıl olsa çekip gidecek bir gün. Değil mi ama? Birden aklına Berber Reşit geldi. Gidip anlatsa durumu. Yalvarsa yakarsa. Neden olmasın, pekala da olurdu. Kocası Berber Reşit'in sözünden çıkmayacağına göre çöktüğü yerden kalktı, aklına iyice yatmıştı. Berber Reşit'lerin yolunu tuttu. Berber Reşit horlayarak uyuyor, kuru karısı da teneke semaverinin başında kırtlama çay içiyordu. Kuru karı kesme şekeri kim bilir kaçıncı kez kırt diye dişleyip çayını yudumlarken Allah bu diye geçirdi. Kara gün kararıp gitmeyecekti. Onlar da Ulu Tanrı'nın kuluydular. Kız çiftliğe gider yerleşirse, Berber Reşit uyku arasında homurdanarak bir yandan bir yana döndü. Kadın Ulu Tanrı'yı falan unutup kocasına içtenlikle baktı. Yorganı kaymış, sırtı açılmıştı. Uzandı. Yorganı adeta saygıyla çekti erkeğinin üstüne. Elindeki şekere yeni bir kırt, çaydan yeni bir yudum. Kız çiftliğe yerleştikten sonra mı yoksa hemen mi giderlerdi çiftliğe acaba? Yoksa bir yıl sonra mı? Bir yıl sonra bile gitmeye razıydı. Geç olsun da güç olmasındı. Gözlerini odanın tek penceresine kaldırdı. Dışarıda kocaman kanatlarıyla iri bir alıcı kuş uçuyordu. Diyelim ki bir yıl sonra gittiler. Ne zaman giderlerse gitsinler. Tıpkı ölen kuzusu gibi bir kuzu bulacaktı kendine. Ölen kuzusu gibi sabunla yıkayacak, gözlerine sürme çekecek, boynuna mavi kurdele bağlayacak, dudaklarını gelin kızılıyla boyayacaktı. Şeker, fındık, fıstık, kuru üzümle besleyecekti. Memlekete giderken de birlikte götürecekti. Ah ne iyi olacaktı, ne iyi. Allah'tan bir kardeşi ya da halası, teyzesi, amca, dayı çocuğu çıkıvermeliydi memlekette. Bir çıksa, sesli sesli, belki de çıkar be diye düşündü. Kim bilir bunca yeri göğü yaratan Tanrı, her bir şeyi yoktan var ediyor, çiğ yumurtaya can veriyordu da, o zaman tabii paraları da olurdu. Hısımını alır getirirdi mahalleye. Görsünlerdi. Görsünlerdi ya, bu pis mahallede mi olurlardı o zamanda? Olmazlardı herhalde. Pis görgüsüz insanların arasında. Bıkmış usanmıştı be. Bir şey söylese inanmaz. Güler, ardından çekiştirirlerdi. Böyle oldukları için de Tanrı kel vermiş, tırnak vermemişti. 20. ayrımın sonu. Sayfa 241.